Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Geçen hafta açıklamasını yaptığım gibi Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin birinci bölümünü gördük. İkinci bölümüyle hayırlara vesile olması dileğiyle, temennisi de duasıyla hepinizi tekrar tekrar kalbi muhabbette selamlıyorum efendim. İslam güneşi doğmuş, nasipliler nasiplenmiş, nasipsizler nasipsizlik uçurumuna düşmüşlerdi. Ana fikir bu. Hazreti Zeynep binti Cahş da ailece nasiplenenler arasındaydı. Ve günler geçtikçe çekilen sıkıntıları o da çekmiş. Ancak her sıkıntıyla, her zorlukla farklı bir kıvam yakalamıştı. Her sıkıntıyla, her zorlukla diyoruz, farklı bir kalbi kıvam yakalamıştı. Ve bu sıkıntılar gün geçtikçe artıyor. Sadece Hazreti Zeynep binti Cahş'ı değil, Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün sahabileri çok zor durumda bırakıyordu. Bütün bunlara rağmen İslam yayılmaya, yaşanmaya, hayata hükmetmeye her geçen gün artarak devam ediyordu. Ve yeni sıkıntılar onlar aşılınca bir başka yeni sıkıntılar, onlar aşılınca bir başkası böyle sürüp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam her geçen gün artan müşrik tehlikesine rağmen artan bir alanla İslam tebliğini sürdürüyordu. Bu arada sevgili ashabını da yetiştirmeyi ihmal etmiyordu. Yani çok yönlü bir çalışma içindeydi. Burada şunu görmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. İslam'a girmek yetmiyor. İslam'a girmek eğitimin başlaması demek. İslam'a girdim, iş bitti. Hayır. Gelen ayeti kerimeler, gelen sure-i şerifeler, hükümler neyse onları hayata geçirme çabası Müslümanlar tarafından sürdürülürken onları engelleme çabası da müşrikler tarafından sürdürülüyor. İşte bu yüzden Resulullah Aleyhisselam ve sahabe-i kiram içlerinde de Zeynep binti Cahş olmak üzere çok yönlü bir çalışma içindeler. Resulullah Aleyhisselam'ı koruma adına Haşim ve Muttalip oğulları hep beraber toplanmışlardı. Haşim ve Muttalip oğullarının Müslüman olan ve olmayanların hepsinin Şıp yöresinde toplandıklarını, Şıp bir Ebi Talip, yani abluka olan yer, oraya gireceğiz. Şıp yöresinde toplandıklarını ve Resulullah'ı korumaya azmettiklerini gören müşrikler, yani Kureyş'in müşrikleriyle Kinaneler'de Mekke'nin yukarı tarafında kabirler yanındaki Hayf-ı Beni Kinane diye anılan Muhassab yöresinde toplanıyorlar. Yani artık fiili müdahalenin en zoruna doğru gidiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanlara, bütün Müslümanlara düşman olan ve Resulullah'ı öldürmek için sürekli yeni entrikalar düşünen müşrikler öfke ile konuşup öfke soluyorlar. Ateşli konuşma ve tartışmalardan sonra Haşim ve Muttalip oğullarına karşı en sert tedbir uygulamada birleşiyorlar. Benim konum sadece Hazreti Zeynep binti Cahş olduğu için buradaki bütün ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak Zeynep binti Cahş annemizin de neler çektiğini, nasıl bir ortamda hayatta durmaya çalıştığını görme açısından bir kısım rivayetleri paylaşmak durumundayım. Ben bir özet geçeyim. Bakın, onların iki sayfa süren tartışmalarının özeti şu. Diyorlar ki hayatlarını hayatına adadıkları ve Resulullah dedikleri o zat. Aslında güzel cümle kullanmışlar ama nasipleri yok. Hayatlarını hayatına adadıkları. Subhanallah. Ya işte biz bunu başarabilirsek bizi de kimse yenemeyecek. Hayatlarını hayatına adadıkları ve Resulullah dedikleri o zatı bize teslim edinceye kadar bir an bile durmayacağız. Onu bize teslim edinceye kadar. Haşim ve Muttalip oğullarından gelecek barış dileğini asla kabul etmeyeceğiz. Bütün hepsini her şeyden soyutlayıp tecrit ederek çocuk, kadın, genç, yaşlı, hatta hasta bile demeden ya bütün hepsini birden ölümlerine kadar abluk altına alıp onların, yani Haşim ve Muttalip oğullarının hepsini içine alan bir boykot uygulayıp onları abluk altına alalım. Olay bu. Ben özet, yani çok çok özet geçtim kıymetli dinleyenlerim. Haşim ve Muttalip oğullarının hepsi Müslüman değil ki, onların büyük çoğunluğu bizim gibiler. Yani içlerinde insaf sahipleri de var. Haşim ve Muttalip oğullarının hepsi Müslüman değil ki, onların büyük çoğunluğu bizim gibiler. Bizim gibiler belki ama Resulullah dedikleri o zatı korumaya kalkıştılar. Akraba olmaları nedeniyle onu korumak için müşrikler de Müslümanlarla birleşti. Kastettikleri Haşim ve Muttalip oğulları. İşte bundan dolayı biz de onların hepsini toplumdan tecrit edelim diyoruz. Onları o hale getirelim ki Resulullah dedikleri o zatı bize teslim etmek zorunda kalsınlar. Ya teslim edip kurtulacaklar ya da hepsi beraber abluka altında ölüp gidecekler. Yazalım öyleyse. Bütün bunları bir vesika halinde yazalım. Evet. Sanırım anlaşılıyor. Ben ne kadar özetlesem de tabii olmuyor. Bazı ifadeleri kullanmak durumunda kalıyoruz anlaşılması noktasında. İşte onlara bir şey satmayacağız. Onlardan bir şey almayacağız. Onlara kız vermeyeceğiz. Kız almayacağız vesaire vesaire vesaire. Kararlaştırıp üzerinde anlaştıkları bu maddeleri bir sayfaya yazıyorlar. Sayfanın üzerine 3 mühür basıyorlar. Verdikleri sözlerine durmak için ve aynı zamanda meşruiyet kazansın diye herkesin gözdağı vererek o belgeyi götürüp Kabe'nin içine asıyorlar. Yani o günkü uygulamalarda böyle bir faaliyet yapılınca kanun yürürlüğe girmiş oluyor, yani kıymetli dinleyenlerim. Onu söylemeye çalışıyorum. Müslümanlar tehlikeli gelişmeleri görünce Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha sıkı koruma ve kollama çemberi içine almak için kendi evlerini terk edip bunu böyle konuşmak, yazmak, dinlemek çok zor iş değil. Ama insan tıkanıyor burada. Resulullah Aleyhisselam'ı daha sıkı koruma altına alma adına kendi evlerini bile terk edip Şıb-ı Ebi Talib'e toplandılar. Bu Türkçe karşılığı Ebu Talib Mahallesi. Müslümanların bu can siperane gayretlerini gören Haşim ve Muttalib oğulları da bu eyleme katıldılar. Yani çoğunluğu müşrik olduğu halde onların yanı. Ebu Leheb ve oğulları ile Ebu Sufyan Muhire, evet bunu az önce ifade ettim. Ebu Sufyan Muhire bin El Haris diye hatırlayın efendim. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcasının oğluydu. Abdullah bin Ebu Umeyye gibi, bu da halasının oğlu. Bazı amca ve hala oğulları hariç tabi. Yani burada çok çarpıcı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Müslümanları abluka altına alıyorlar. Müslümanların kabilesini de, yani Haşim ve Muttalib oğulların tamamı Müslüman değil. Çok az Müslüman var. Buna rağmen akraba olmaları, akrabalık bağıyla Resulullah'ı korumaya çalışmaları sebebiyle müşrikler içinde çokça Haşim ve Muttalib oğullarını abluka altına alıyorlar. Şimdi efendim bazı anlatımlarda, kitaplarda bu boykot öncesi işte Müslümanların ellerini bastılar, onları yaka paça sürüp çıkardılar. Bu tümüyle yanlış değil ama tümüyle doğru da değil. Yani zannedildiği gibi müşrikler Müslümanları sürüp çıkaramadılar. Onlar böyle bir vahşeti henüz planlarken Müslümanlar birkaç adım önde gidiyorlardı. Müslümanların bu büyük tedbirine Müslüman olmasalar da aynı kabileden oldukları için Haşim ve Muttalib oğulları da onlarla beraber hareket ediyordu. Bu arada Müslüman oldukları halde bilmediğimiz bir sebepten ötürü, altını çiziyorum, bilmediğimiz bir sebepten ötürü Şıb yöresine gitmeyenler de vardı. Aynı şekilde Müslüman olmasalar da Haşim ve Muttalib oğullarından Resulullah Aleyhisselam'a kabilevi destek verenlerin bir kısmı da çıkmamışlardı. Korkunç karardan sonra bu evleri basan müşriklerin yaka paça sürüp çıkardıkları bunlardı işte. Yoksa birbiriyle sıkı kenetlenmiş bunca Müslümanın yanında onlarla beraber hareket eden Haşim ve Muttalib oğullarına karşı bu kadar güçleri yetmezdi. Müslümanlar da zaten Resulullah Aleyhisselam'ı hep beraber topyekun bir şekilde savunmak için Şıb yöresine toplanmışlardı. Asıl ablukada en sert haliyle böyle başlamış oluyordu efendim. Evet. Kureyş müşriklerinin ve Kinanilerin, yani sadece Kureyş değil bunlar, bu oldukça önemli olduğu için muhakkak tekrarlamak gerekiyor. Yani sadece Kureyş Mekke değil, onun destekçisi olan, yani Kinaniler var. Haşim ve Muttalib oğullarına karşı aldıkları acımasız tedbirler üzerine Ebu Talib söylediği bir manzumesinde çok düşündürücü konuları gündeme taşıdı. Bu aslında oldukça önemli olduğu halde efendim konumuz olmadığı için Oraya da maalesef giremiyorum kıymetli dinleyenlerim. Herkes bir şeyler yapıyor daha doğrusu, yani öyle diyelim. Neye mal olursa olsun hepsinin en keskin kılıçlarla boyunlar ve kollar kesilip başlar uçurulmadan onu kendilerine teslim etmeyeceklerini belirtiyor o söylediği şeyde. Bu uğurda babaları Haşim'in vasiyetini unutan kişilere karşı efendim gerekli ikazda bulunuyor. Ebu Talip amca sevgili yeğeni için böyle çırpınırken Hazreti Abbas amca ile Hazreti Hamza amca da boş durmuyorlardı tabi. Ya da sadece kardeşlerini desteklemekle yetinmiyorlardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali değişlerinde olmak üzere sahabilerin hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında dört dönüyor. Tabir yerindeyse küçücük bir kuşu bile ona yaklaştırmıyorlardı. Bu uğurda her biri canla başla çalışıyorlardı. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, genellikle Mekke dönemi hadiseleri anlatılırken Ebu Talib'in desteği genişçe anlatılır. Doğrudur, yanlış değil. Ama ilginçtir. Mesela Abluka döneminde de bunu görüyoruz. Ebu Talib şöyle korudu, böyle korudu. Ben şimdi arıyorum, Abbas amca nerede? Hamza amca nerede? Bunların da gücü var. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf, Sad bin Vakkas, Zübeyr bin Avvam. Yani o kadar çok insan var ki, yani Ebu Ubeyde bin Cerrah. Yani şu anda aklıma gelenler. Nerede bunlar? Herkes bir şeyler yapıyor. Ancak işte çocukluğundan bu yana yanımda olduğu için Ebu Talip amca öne çıkıyor, bir. İkincisi, erken bir ifade kullanayım. Ebu Talip amca Haşim oğulları ile Muttalip oğullarının ortak lideridir. Yani şöyle düşünün, Bedir Savaşı'na kadar Mekke yönetimi, bugünkü biz Türkçe'de kullandığımız koalisyon yönetimi şeklindeydi. Yani her kabileyi bir siyasi partiye benzetelim. Her kabile başkanını da partinin liderine benzetelim. Dolayısıyla bütün liderler ortak bir şeyde yönetiyorlardı. Yani koalisyon gibi. Ebu Talip amca da Haşim ve Muttalip oğullarının lideriydi. Dolayısıyla yine bugünkü deyimle yönetimde söz hakkı olduğu için mecliste siyasi gücü vardı, askeri gücü vardı Ebu Talip amcanın. O yüzden sürekli öne çıkıyor. Yani Hazreti Abbas amca tüccar. Yani kabilesinin başkanı değil. Güçlü bir adam, amenna. Ama onun Hazreti Ebu Talip, Hazreti dedim, hayırlara vesile olsun inşallah, Ebu Talip amca gibi bu anlamda siyasi gücü yok. Hazreti Hamza yiğitler iyiydi biliyorsunuz. Ama bazı yiğitlikleri bazı yerlerde pek de işe yaramıyor. İşte burada siyasi yapılanma söz konusu. Askeri yapılanma söz konusu. Şimdi Ebu Talip amca değişik zamanlarda Peygamber Aleyhisselam'ın işte bu davadan vazgeçmesi için teklifler hep Ebu Talip amcaya götürülür. Ebu Talip amca onları engeller. Şimdi bakıyorsun yiğitlikse Hazreti Hamza amca daha yiğittir. Abbas amca da yiğittir. Ama niçin Ebu Talip amca? Çünkü onun siyasi gücü olduğu için. Kabilenin reisi o. Bu hakkı teslim etmek gerekiyor. İşte Zeynep binti Cahş annemiz böylesine oluşum içerisinde, o da ailesiyle beraber Şıbi Ebi Talip, yani abluka altına alınıyor. Şöyle bakalım. Annesi ve bütün kardeşleriyle beraber üstelik. O da diğer Müslümanlar gibi hayatının en zor günlerini yaşıyor. Biz bunu şöyle diyelim, o an için daha doğru ifade olur. Çünkü ileride hayat neler getirecek bilemeyiz. Mekke müşrikleri ilk defa böyle toptan saldırıya geçmişlerdi. Hem öyle ki her an her şey olabilirdi. Her an her şey olabilirdi. Gündüz sıcağında değil, geceleri bile uyuyamaz olmuşlardı artık. Yani abluk altını alıyorlar. İşte Resulullah bize teslim edin. Yani teslim niye istiyorlar? Öldürecekler. Yani dava liderini öldürdükleri zaman arkasının dağılacağını biliyorlar. Müslümanlar da gelen vahiyler bunu ortaya koyuyor. Allah ve Resulü uğruna hayatlarını ortaya koymak durumunda kalıyorlar. Bizim sadece konuştuğumuz ama pek de yaşayamadığımız bu büyük hadise. Siyer-i Nebi ve İslam tarihiyle beraber bütün dünya tarihi de yeni bir serüven kayda geçiriyordu böylece. Abluka, boykot, ambargo, tecrit, muhasara, ölüm vadisi gibi. Bak kaç tane kelime. Abluka 1, boykot 2, ambargo 3, tecrit 4, muhasara 5, ölüm vadisi 6. Mekke müşrikleri öylesine korkunç bir karar almışlardı ki bu faciayı 5-6 kelime ile isimlendirmek bile o dehşetli vahşeti anlatmaya yetmiyor. İnsanlık ile bağdaşmayan zulüm çemberi daraldıkça daralıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere Müslümanlara uygulanan bu amansız boykot sırf aynı kabileden oldukları ve Müslümanların yanında yer aldıkları için Haşim oğulları ile Muttalip oğulları içindeki çoğunluk müşrikler bile aynı cendere altına alınmışlardı. Bunu ısrarla ve bilerek tekrarlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Mekke müşrikleri Müslümanlara sıkı bir içtimai ve iktisadi ambargo uyguladılar. İçtimai ve iktisadi. Hem öyle ki çarşı ve pazarların Şıp sakinlerine giden yollarını kestiler. Şıp mevkiine yiyecek ve içecek gitmesini önlediler. Nasipsizlik dikenliği içindeki nasipsizler, nasipli gülleri göremezlerdi tabii. Sivri dikenlerden sıyrılıp, rengarenk güllere dönüşmek varken, gün geçtikçe daha çok sivrilikleri artıyordu. Her şeyden mahrum ettikleri Müslümanlar, hayatta kalma savaşı verirken, Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında canları pahasına pervane dönüyorlardı. Bu sadakati onların anlaması mümkün değildi. Erkek sahabilerin yanında hanım sahabileri de görürüz. Ve onlar içerisinde Zeynep binti Cahş'ı da görürüz. Genç kız olmasına rağmen efendim Resulullah Aleyhisselam'a bir şey olmasın diye o da kadınların toplandığı bir organize ile ciddi şekilde organize olarak her biri kendi durumlarına, konumlarına göre Resulullah Aleyhisselam'ı korumanın, kollamanın derdine düşmüşlerdi. İnanan, inandığını yaşadığı gibi liderini de korumak, kollamak için hayatını ortaya koyuyordu. Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Cahş'ın da içinde olduğu hanımlar grubu da erkeklerden daha doğrusu aşağı kalmayacak derecede Peygamberimiz Aleyhisselam'ı korumak için onun etrafında can siparane nöbet tutuyor, dört dönüyorlardı. Bu sadakati bile göremeyen nasipsizler Şıp yöresine gelip sürekli aynı ihtarı yapıyorlardı. Ne diyor müşrikler? Onu verin, hepiniz kurtulun. Eğer vermez de inat ederseniz, o zaman hepiniz burada böyle açlık ve susuzluktan ölüp gideceksiniz. Verilen cevaplar çok. Tartışmalar çok. Bunların özeti şu cümle: Allah ve Resulü için canımız feda olsun. Allah ve Resulü için canımız feda olsun. İhtarım dozu arttıkça İslam adına teslimiyetin dozu da artıyordu. Müslümanların böylesine kararlı duruşu müşrikleri çileden çıkarıyor. Onlar üstlerine girdikçe Müslümanlar daha bir sağlam duruyor, daha özverili bir destan yazıyorlardı. Az önce ifade ettim kıymetli dinleyenlerim. Ne kadar rahat konuşuyoruz değil mi? Ne kadar rahat dinliyoruz. Bilmiyorum yani. Nereden düştük buraya? Nedir bu çektiğimiz? Ya Rabbi, halimiz ne olacak diye. Bunları yakındıklarını görmüyoruz. Günler, haftalar, aylar geçerken Şıp mevkiinde dayanılmaz açlık ve susuzluk başta olmak üzere her bakımdan çok zor bir durum yaşanmaya başlandı. Şu kadar gün, hafta, ay ve yıl dememişlerdi. Ablukan ucu açıktı yani. Nasipsiz müşriklerin hedefi net. Resulullah'a teslim edin. Ya tabi Resulullah biz diyoruz, onlar adını söylüyorlar. Onu öldürelim, siz de kurtulun. Üçüncü şık yok yani. Müslüman inancıyla değer kazanır. Ameliyle değer kazanır. Sabır ve sebatıyla değer kazanır. İşte burada da öyle oluyor. Ellerinde avuçlarında ne varsa ilk aylar içinde yiyip bitirmişlerdi. Açlık dayanılmaz bir hal alınca abluka yerinde bulabildikleri küçük bodur çarılar gibi ağaçların yapraklarını, sonra dallarını, sonra gövdesini, sonra da köklerini yemek zorunda kaldılar. Hiçbir güvenceleri yoktu. Yiyecek, içecek hiçbir şey yoktu. Yatıp uyuyacakları bir yer yoktu. Üst başları kirlendiğinde yıkama imkanları yoktu. Elbise değişme ve yıkama imkanları yoktu. Ellerinde, avuçlarında ne varsa kısa sürede bitmişti. Yani görüyorsunuz, üst başları kirlendiğinde yıkama imkanları olmadığı gibi elbiselerini değiştirme imkanı da yoktu. Ben burada biraz durmak istiyorum. Şimdi bir yere gideceğimiz zaman 2-3 günden fazla kalacaksak yedek elbise, çamaşır vesaire götürürüz değil mi? Evimizde bile, hiçbir yere gitmesek bile bir elbiseyi, bir çamaşırı kaç gün giyebiliriz? Şimdi bunlar bir düşünün bakalım kıymeti dinleyenlerim. Yani böyle sanıyorum çok ezber bir duruşumuz var burada. Çok ezber. İnsanı çok düşündürüyor. Bu dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Ben bu ezber duruştan da doğrusu çok endişe ediyorum. Kolay konuşuyoruz yani. Çok kolay konuşuyoruz. Ama bilmiyorum yani, Allah muhafaza, başımıza bir musibet geldiğinde ne yapıyoruz? Bakıyoruz şimdi, bütün bunlara rağmen Müslümanlarda en küçük bir isyan kırıntısı bile yok. Ah vah ederek günlerini zayi etmiyorlar. Sanki sıkı bir kampa girmişler de her bakımdan hızlı bir eğitim görüyorlardı. Ya da özel yatılı eğitim kampındaymış gibi iç ve dış yapılanmalarını daha da geliştirmeyle meşgullerdi. Abluka onları isyan çukuruna düşürmedi yani. Dayanılmaz bunca dayatmalar karşısında bile zamanlarını boşa harcamıyorlardı. Birbirlerini suçlayarak karşılıklı birbirlerine girmiyorlardı. Bu çok önemli yani. Senin yüzünden yakalandık, efendim senin yüzünden şöyle olduk gibi ifadeleri kullanmıyorlar. Kendilerini kaybetmedikleri gibi birbirlerine daha sıkı sarılıyorlar. Hayatlarını ortaya koydukları dinlerinde her biri ayrı ayrı uzmanlaşma yoluna girdiler. Yoklukta, darlıkta, çilede, sıkıntıda uzmanlaşıyorlar. Her yönüyle birbirini düşünmede, paylaşımda, sabır ve sebatta uzmanlaşıyorlardı. Bunlar çok önemli bir ayrıntılardır efendim. İyi düşünmesi gerekiyor, düşünülmesi gerekiyor bunlar. Hazreti Zeynep binti Cahş da Hazreti Hatice annemiz başta olmak üzere hanımıyla erkeğiyle diğer bütün sahabeleri gibi bir şeyler yapma çabası içindeydi. Mekke içindeki her şeyden mahrum edildikleri gibi dışarıdan gelenlerden de mahrum edilmişlerdi. Mekke'ye yiyecek şeyleri getiren kervanlar bu mahalleye giremiyorlardı. Gizli ve az da olsa yiyecek içecek şeyler şıp mevkiine götürülmeye kalkışılsa önde gelen müşrikler derhal müdahale ediyorlardı. Şimdi bu konuda çok örnek var da kıymetli dinleyenlerim, insan hangi birini vereceğini bilemiyor bu örneklerin. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın içinde olduğu bir çalışma görüyoruz. Hazreti Hatice annemiz, hanımlar ve anneler sultana diye ifade ettiğimiz, sonra Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz, Hazreti Osman'ı görüyoruz, Abdullah bin Avf'ı görüyoruz. Bunlar zengin sahabeler. Bunlar zengin sahabeler. Efendim, bütün mal varlıklarını ortaya koyuyorlar. Ama işte adına abluka mı deriz, boykot mu deriz, tecrit mi deriz, işte bilemiyoruz ne diyeceğimizi. Müslümanları bitip tüketmişti. Bütün bunlara rağmen bir kişi bile kalkıp isyan edecek bir hareket yapmamış. Nasipsiz müşrikler Müslümanları amansız bir ablukaya aldıkları 3 yıl boyunca çok ilginç olaylar da yaşanıyordu. Muhasara altına sadece Müslümanlar değil, çok da müşrik vardı. Bu müşrikler daha önce geçtiği gibi kendi kabile ve dindaşları tarafından Müslümanlar ile beraber aynı boykota uğramışlardı. Müslüman olanlara kabile ve akraba bağıyla sahip çıktıkları, bir nevi onların dinine rıza gösterdikleri, onlara şefkat ellerini uzattıkları ve onları korudukları için onlarla beraber toplumdan tecrit edilmişlerdi. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bu süreçte bütün ailesiyle beraber çok zor durumda kalmıştı. Çok zor durumlarda kaldı. Ancak ne kadar zor olursa olsun onun üzerinden, yani o zorluğa sabırla hakkından gelmeyi başardı diyelim. Ben ifade cümle kullanamıyorum ki. Yani ne diyeyim? Nasıl diyeyim? Yani bilmiyorum kıymetli dinleyenlerim. Böyle yani sanki çok iyi anlamışım da her şeyi kavramışım gibi görülmek de istemiyorum. İnanın anlayamıyorum. İnanın zorluk çekiyorum. Bak, farkındasınız, bazen böyle takılıyorum, konuşamıyorum. Ya ben kendimi koyuyorum şimdi oraya. Ne diyeyim ben şimdi yani? Biz biraz böyle sıcak basın. Ay yandık. Az soğuk olunca ay donduk. Ne bileyim, acıkınca bir sabrımız yok. Hemen elimizde su içiyoruz. Aman uf koktum, bir duş alayım falan böyle. Yani biz, Allah Allah, ben nasıl anlatayım şimdi bunu? Nasıl yapayım? Sonuçta bir genç kızdan, şu anda bir genç kızdan bahsediyoruz yani. Bu genç kızın beklentileri var. giyim kuşamım var. Ben nasıl anlayayım ya? Bunu anlayamıyorum ki yani. Hocam peki niye anlatıyorsun? Aklıma şu geliyor. Resulullah İslam Veda Hutbesi'nde hatırlayın. Burada olanlar, burada olmayanlara bunları aktarsınlar, anlatsınlar, tebliğ etsinler, nakletsinler buyurmuştu. Ola ki burada olmadığı halde mesaj kendisine ulaşan kişi burada olandan daha iyi anlayabilir demişti aleyhisselam. Ben de işte kaynakları tarayarak olayları derleyip başarabildiğim üslupla, anlaşılır bir üslupla daha doğrusu anlatmaya çalışırken siz dinleyenler arasında anlatandan daha iyi anlayanlar, kavrayanlar mutlaka çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. O yüzden cümle kurarken ne kadar zorlandığımı sanırım görüyorsunuz. Ölüm vadisinde ölümler de başlamıştı. Ölümler bile zalim müşrikleri insafa getirmemişti. Açlıktan kıvranan çocukların çığlıkları onları insafa getirmediği gibi şimdi de ölümler karşısında da bütün duyarlılıklarını yitirmişlerdi. Diğer taraftan sevgili ashabıyla beraber kavminin de bitip tükeme noktasına geldiğini gören Peygamberimiz aleyhisselam ellerini yüce dergaha açtı. Ya Allah, şunlara da Yusuf'un zamanındaki 7 yıllık kıtlık gibi 7 kıtlık ile azabı verip bana yardım et. Ahmed bin Hanbel'in, Taberi'nin, Ebu Nuaym'in kaynaklarını aldığı hadisten bahsediyoruz. Dua eden Resulullah Aleyhisselam onun bu içli duasına amin diyerek mukabelde bulunan sahabiler. Ne demek? Dua kabul olur demek değil mi? Resulullah Aleyhisselam'ın müşrikler aleyhinde olan bu duasından sonra yağmurlar kesildi. Her yer kupkuru oldu. Kureyş müşrikleri öyle bir kuraklık ve kıtlık yakaladı ki her şeyi kökten kazıdı, silip süpürdü. Birçokları açlıktan ölüm tehlikesine düştü. Yiyecek ve içecek bir şey bulamayınca açlıktan dolayı ölü hayvanların etlerini, kokmuş leşleri, derileri, kemikleri ve hatta köpekleri bile yemek durumunda kaldılar. O hale geldiler ki onlardan herhangi biri gökyüzüne baksa açlıktan dolayı ortalığı duman kaplamış gibi görürdü. Yani ne oldu? Durum dengelendi yani. Ne demek diyeceksiniz? 3 yıldan beri sahabe-i kiram o sıkıntıyı çekiyorlardı. Bunlar dayanamadılar. Mekke'de kuraklık ve kıtlık son dereceyi bulunca müşrik liderlerinden biri olan Ebu Sufyan Sahr bin Harp Peygamberimiz Aleyhisselam yanına geldi. Şimdi burada gene bir ayrıntı paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Genellikle kitaplarda liderleri Ebu Sufyan geldi ifadesini kullanırlar. Ben burada açacağım için az önceki bölümlerde bir kısa bir giriş yaptım, bıraktım. Şimdi burada açıyorum. Hatırlayın demiştim ki Bedir Savaşı'na kadar Mekke bugünkü deyimle koalisyon şeklinde yönetiliyordu. Yani kabile başkanlarının oluşturduğu bir yönetim. Niye Bedir'e kadar? Bedir Savaşı'nda bu kabile başkanlarının hepsi öldürüldü. Ebu Sufyan kervanı götürdüğü için kurtulmuştu. İşte Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke müşrik yönetimi tek lider Ebu Sufyan etrafında toplandı. İşte böyle bir bu hadiseden sonra Ebu Sufyan denince Mekke liderliği akla geldiği için bu sahneyi anlatırken kitaplar bu hatayı yapıyorlar. Diyorlar ki Mekke lideri Ebu Sufyan Resulullah'a geldi. Ben de diyorum ki müşrik liderlerinden biri olan Ebu Sufyan. Sahr bin Harp. Ebu Sufyan, Sahr bin Harp kendisi gibi lider arkadaşlarıyla beraber. Bu da çok önemli. Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Niye? İçaresiz kaldığım için. Resulullah etrafında kenetlenmiş olan sahabiler çemberi daha sıkı tutup Ebu Sufyan ve arkadaşlarını, yanındakiler daha doğrusu, ne yapmadılar? Resulullah Aleyhisselam'ın yakınına yaklaştırmadılar. Niye? Tehlike söz konusu. Resulullah Aleyhisselam müsaade edince yaklaşabildiler ancak. Tabii müsaade edince. Fakat tedbirleri artıran sahabiler daha bir titiz davranarak çok fazla yakına kadar sokmadılar. Yani kılıç mesafesi, hançer mesafesi vermediler. Bu durumu gören Ebu Sufyan şaşkınlık geçirmekle beraber kavmi adına geldiği için hemen söze girdi. Birçok şey konuşuyorlar. Ben sadece birkaç cümle ifade edeyim size kıymetli dinleyenlerim. Diyor ki Peygamberimize birçok şey konuştuktan sonra, sen kendinin alemlere rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyorsun. Fakat görüyorsun ki bunca insan ölümle karşı karşıya kaldılar. Lütfen ifadeye dikkat edin. Sen kendinin alemlere rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyorsun. Fakat görüyorsun ki bunca insan ölümle karşı karşıya kaldılar. Sahabiler dayanamıyor, sertçe çıkışıyorlar. Resulullah'ın alemlere rahmet olarak gönderildiği yeni mi aklına geldi ey Ebu Sufyan? Alemlere rahmet olan Allah'ın Resulü ve onu destekleyenleri ölüm çemberine alan sizler değil misiniz? İşinin çok zor olduğunu gören Ebu Sufyan biraz daha yumuşak konuşmak zorunda olduğunu bir defa daha anlıyor. Allah'a itaati, akrabayı görüp gözetmeyi bize emredip duruyorsun. Fakat senin de kavmin ve akrabaların olan bunca insan, dikkat edin, senin de kavmin, yani çekenler yabancı değildir diyor. Senin de kavmin ve akrabaların olan bunca insan kuraklık ve kıtlıktan dolayı ölmek üzereler. Sahabe-i kiram yine devreye giriyorlar. Söyleyip durduğum bu kavim ve akrabalar arasında biz de var mıyız ey Ebu Sufyan? Ya. Resulullah Aleyhisselam'ı koruma ve kollama adına sahabelerin hep birlikte onun etrafını nasıl sardıklarını gören Ebu Sufyan'ın şaşkınlığı arttıkça artıyordu. Bu büyük felaketin üzerimizden kaldırılması için Allah'a dua ediver. Eğer sen dua edersen, Allah da şu belayı üzerimizden kaldıracak olursa, işte o zaman sana iman edeceğiz. Nereye geldi iş görüyor musunuz? Buraya kadar sürekli sahabelerin konuşmasını destekleyen Resulullah Aleyhisselam burada devreye girip büyük bir ümitle sordu. İslam'a girip Müslüman olacak mısınız gerçekten? Elbette bu konuda kendim ve kavmim adına söz verip yemin ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Aleyhisselam Ebu Sufyan'ın bu teklifine olumlu cevap verdi. Hemen orada o anda mübarek ellerini ulvi dergaha açtı. Derin bir rikkatle Allah'a dua etti. Resulullah Aleyhisselam'ın bu özel duası karşısında çok memnun olan Ebu Sufyan nasıl teşekkür edeceğini bilemez bir hale geldi. Sen bize her zaman şefkat ve merhametle davrandın. Sana ve ashabına karşı yapmış olduğumuz bunca zulme rağmen yine bizim için dua ettin. Sen ne söylersen mutlaka doğru söylersin. Senin duandan mutlaka kabul olur Ben hemen gidip kavmime müjdeyi vereyim. Ebu Sufyan giderken bir anda bulutlanan hava ilk müjdesini veriyor. Hemen ardından da sicim gibi yağmur yağmaya başladı. Rahmet yağıyordu, rahmet. Zalimin de mazlumun da üzerine rahmet yağıyordu. Zalimler sevinçlerinden delicesine hareketler yaparken Müslümanlar şükür secdesine kapanıyorlardı. Rahmet ortalığı kaplayınca her şey değişti. Yüce Allah müşriklerin üzerinden kuraklık ve kıtlık azabını kaldırınca onlar yine şirk üzerine direttiler. İçlerinde insaf ve izan sahipleri İslam'a girerken girenler oldu tabi. Yine büyük çoğunluk müşrik olarak kaldılar. Bütün bunları görüp yaşayan Hazreti Zeynep annemiz bir yandan gözyaşına boğulup şükrederken bir yandan müşriklerin tutumları karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Anlamak gerçekten mümkün değil. İnsanlar nasıl da böyle bir anda dönüveriyorlar. Koskoca lider geliyor. Eğer yağmur yağarsa, kıtlık biterse iman edeceğiz diyor. Ve liderler sınıfından iman eden yok. Değişik tabakalardan çok az kişi iman ediyor maalesef. Çok zor bir zaman dilimi içerisinde yaşayan sahabiler ki işlerinde Zeynep binti Cahş da var. Bu zorlu süreci başarıp farklı yönlerinin geliştiğini hep beraber görüyorlar. Yani insan böyle zamanlarda belli olur. Zeynep binti Cahş'ın da böyle zamanlarda efendim özellikle hanımlar arasında organize olarak sadece erkekler değil, hanımların da Resulullah Aleyhisselam'ı koruma kollama adına ne büyük gayretler gösterdiğini kaynaklarımız genişçe anlatmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, bütün mesele sadece olayların hikaye boyutunu anlatmak, dinlemek değil. Bütün mesele yaşanan hadiselerden gerekli dersleri çıkarıp günümüze taşıyarak dikenleşmiş hayatımızı yeniden güllük, gülistanlık haline çevirme gayreti içine girmektir diyor. Bugünkü dersime de burada noktayı koyuyor. Haftaya inşallah yeni dersimizde buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.